Ayrım 47, bölüm 56, Washington DC, 13 Kasım 07.35. 300 bin cesedi nereye kaldırırsınız? Federal Plaza'da Patrick Todd O'Brien, DC haritasının önünde hala aynı sorunla meşguldü. Belki de Washington'ı gömer, kente ölülerin anısına bir anıt olarak bırakıp yeni bir başkent kurarız diye düşünüyordu. Yine de bu fikrinin çok taraftar bulmayacağından emindi. Söz konusu olan ulusal bir simge, tarihi ve siyasi açıdan çok önemli bir kentti. Bu kenti koca bir mozoleye çevirmek olacak iş değildi. Patlamadan sonrası sorunları tahmin etmeye çalıştı. Washington'ın yüzlerce ünlü binası da dahil merkezinin dikkatle kimyasalını arındırması gerekecekti. Böylesi bir felaketin toplam maliyetini düşünmek O'Brien'i ürpertti. Burada sözü edilen milyarlarca dolara mal olacak bir temizlik operasyonuydu. Amerikan tarihinin en pahalı operasyonu. Oysa yine ceset konusunu düşünmesi gerekiyordu. Bir veba, kolera ya da tifüs salgınını göz önüne almaksızın 300 bin cesedin günlerce sokaklarda yatmasına izin verilemezdi. Cesetlerin bir yere kaldırılması gerekiyordu demek ki. Bunun anlamı nakliyeydi, hem de büyük çapta bir nakliye. Bir diğer anlamı da ceset torbasıydı, hem de korkunç miktarda ceset torbası. O'Brien'in parmağı haritanın üzerinde dolaştı. Kuzeyde Boston'a, doğuda Baltimore ve Philadelphia'ya, daha güneyde de Chesapeake körfezine düşündü. Bütün bu cesetlerle sadece bir yöne gidebiliriz. Hastalık ve salgının önlenmesi için cesetlerin büyük kentlerden uzakta tutulması, kırsal alanda bir toplama bölgesine taşınması gerekecekti. Ya sonra cesetleri yakmanın uygun bir yöntem olacağından kuşkuluydu. Halk, bu arada hükümet, cesetleri salgına uğramış bir çiftlikten çıkan ve ölümcül bir virüs taşıdıkları için yok edilmesi gereken hayvan leşleri gibi ateşe atmadan önce durup düşünecekti. Peki öyleyse toplanma bölgesine taşınan cesetler ne olacaktı? O'Brien'in cesetlerin çürümesini geciktirmek, böylelikle hastalık tehlikesini önlemek için cesetlerin kuzeye, çok daha soğuk olan Maine kıyılarına taşınmasını düşündü. Yakındaki Chesapeake körfezinden kalkacak konteyner gemilerini, kargo teknelerini kullanmak mümkün müydü? Böylece soğuk hava depolarında tutulan cesetleri daha sonra gerektiği gibi gömmek ya da denize bırakmak daha insancı olurdu. Ama önce cesetlerin düzenli bir şekilde kentten çıkarılması, Maryland ve Virginia üzerinden deniz kenarına taşınması gerekecekti. FEMA, cesetleri kentten çıkarıp toplanma bölgesine taşımak görevini Ulaştırma Bakanlığı'na verebilirdi. O'Brien yine nakliye sorununa döndü. Binlerce aracı ihtiyaç duyacaktı. Trailer çekicilerine, Greyhound otobüslerine, özel kamyonlara el konulacaktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu araçları nereden bulacağını saptamak için gizli bir araştırma yapması gerekecekti. Daha da korkunç sorular birbirini izliyordu. 5 ya da 10 tonluk bir kamyona, bir Greyhound otobüsüne, bir konteynere ya da bir kargo gemisine kaç ceset sığdırabilirsiniz? Bunun derhal araştırılması gerekiyordu. Kullanılması düşünülen her araç ya da gemi tipinin kapasitesine bakılmalı, taşıyabilecekleri ceset sayısı hesaplanmalıydı. Kullanıldıktan sonra da sinir gazının ayak izinin kalıcılığı nedeniyle kimyasalın yayılmasını önlemek için bu araçlar ve gemiler ya yok edilecek ya da uzunca bir süre için bir köşede bekletilecekti. Kabus devam ediyordu. O'Brien ekiplerinin, DC polisinin, itfaiyenin ve acil durum ekiplerinin işlerliğini büyük ölçüde yitireceklerini hesaba katmalıydı. Başkan hayatta kalacağı varsayılıyordu. Sıkı yönetim ilan etmek zorunda kalacaktı. Sivil düzen bir bozulmaya görsün, sokaklarda çılgın bir kaos yaşarsınız. Yasa dışı davranışlar, yağmacılık, soygun ve cinayet sayısı birden artar. Ulusal muhafızların geçici olarak polis görevi üstlenmeleri gerekir. Oysa DC'deki kitlesel ölümlerin ulusal muhafızları da içereceğini göz önünde bulundurarak boşluğun eyalet dışından doldurulması düşünülmelidir. O'Brien, senaryonun DC'nin tek başına başa çıkamayacağı kadar büyük olduğunu farkındaydı. Acil servislerin iflası, yardım edilmesi gereken çok sayıda ağır hasta ve sarsılmış vatandaşların varlığı, FEMA'nın yardım için Virginia, Maryland, Cleveland, Philadelphia hatta New York valilerine başvurmasını, saldırıdan sonra hastanelerin acil servislerini, itfaiye ekiplerini ve ulusal muhafızlarını Washington emrine vermelerini istemesini gerektirecekti. Binlerce eyalet dışı muhafızın önce etkilendirilmesi, sonra federalleştirilerek Amerikan yasasının koruyucusu tayin edilmesi gerekeceklerdi. Saldırıdan çok daha önce FEMA valilerin sessiz işbirliğini ve yardımını sağlamak zorundaydı. O'Brien'i endişelendiren bir şey daha vardı. Mikrop yayan, çürümeye yüz tutmuş çok sayıda cesedin karadan Chesapeake körfezine nakli sırasında güçlüklerle karşılaşacağını tahmin ediyordu. Virginia ve Maryland eyalet valileri, başın sorunu görünmez konvoylar halinde topraklarından geçen tehlikeli yük kervanlarından hoşlanmayacaklar, kendi vatandaşlarının salgının etkisinde kalmalarından endişeleneceklerdi. Boktan iş. FEMA başkanının kanun gücünde bir kararname yayınlanmasını önermek zorundaydı. Saldırı gerçekleşene kadar her şeyi gizli tutmak, bununla birlikte önlemleri ve acil müdahale ekiplerini saldırıya hazır bulundurmak neredeyse imkansız diye düşünüyordu O'Brien. Krizin ardındaki gerçeği maskelemek için yapılacak en iyi şey, ekiplere habersiz bir tatbikat yapılacağını, alarmda olmaları gerektiğini, tüm izinlerin kaldırıldığını söylemekti. Çok gizli tatbikatlar bilindik çalışmalardı. Oysa acil müdahale ekipleri aptal değildi. Gerçek bir tehlikenin kokusunu alırlarsa, hele de DC'de aileleri ve yakınları varsa, onların bir zarar görmeleri isteyecekleri en son şeydi. Bu yüzden DC'nin kitlesel paniğe gömülmesi ve sokakların kargaşaya teslim olması uzun sürmeyecekti. Peki ya bomba o sırada patlarsa? Kayıp sayıları daha da artacaktı. O'Brien derin bir soluk aldı. Derinlendikçe sorun daha da karışıyordu. FEMA'nın kurbanlara yardım edebilmek için elinden geleni yapacağından emindi. Ama elindeki senaryo korkunç bir toplumsal felaketin planı gibiydi. Daha da beter diye düşündü O'Brien. Kıyamet günü gibi. 7.45'i biraz geçe kalemini bıraktı. Kendini bitkin hissediyor, kafası zonkluyordu. Hayatının en rahatsız edici, en güç görevlerinden biriyle uğraşmak zorunda kalmıştı. Doğru, elindeki plan hazırlayabileceğinin en iyisiydi. Hayatta kalmayı başarmış 1,5 milyon insanla 200 bin yaralıyla nasıl ilgilenileceğini, 300 bine yakın kadın, erkek ve çocuk cesedinin ne yapılacağını göstermek için kabaca bir plan yapmıştı. Yapacaklarının büyük bir bölümünün üzerinde çalışılması gerekiyordu. Planını tamamlamak, ayrıntılarını belirlemek zorundaydı. Elinde bir plan bulunmasının önemli bir şey olduğunu ama kriz durumunda bütün hakimiyetin Murphy'de olacağını biliyordu. İşler sarpa sarabilir, planlar karışabilir ya da süreç boyunca değiştirilmeleri gerekebilir. Çalışmaların önüne engeller çıkarılabilirdi. Ekiplerin de insanlardan kurulduğunu unutmamak gerekiyordu. Böylesine korkunç bir felaket karşısında acil müdahale görevlilerinin çoğu bedensel ya da ruhsal bakımdan çökebilir, yüz binlerce ölü, hasta ya da yaralıya gereken ilgi sağlanamayabilirdi. Planının dağılarak parçalara ayrılması da mümkündü. O'Brien masasının üzerindeki fotoğrafa endişeyle baktı. 16 yıllık karısı Helen'a, iki küçük kızına. Hayatında en önemli insanlara. Onları derinden seviyordu. Midesinin kasıldığını hissetti. Birdenbire bütün vücudu ürperdi. Ellerinin titrediğini gördü. Titremenin nedenini biliyordu. Böylesine gizli bir görevin, FEMA başkanı çok gizli olduğunu özellikle vurgulamıştı. Anlamı, ancak gerçek bir tehlike olabilirdi. Eğer bu tehlike gerçekse, o zaman Washingtonlular boğazlarına kadar boka batmış demekti. Beyaz Saray 08:45. Tamam, şunu bir daha dinleyelim. Peki efendim. Başkanla Oval Ofis'te yalnız olan Doug Stevens bir gece önce Ebu Haşim'le yapılan konuşmanın kaydedildiği bandı başa sardı. Eğer sizce bir sakıncası yoksa, kamyondaki bombanın patlamasından biraz önce konuşmayı ikinci kez kestiği bölümden başlamak istiyorum efendim. Ondan sonra da Kuzmin'e tutuklular hakkında konuştuğunuzu söylediğiniz Haşim'in yeni ultimatumu vermesinden hemen önceki bölüme geçeceğim. Başkan başını salladı. FBI yöneticisi bantta gerekli bölümü buldu. Teybin düğmesine basıp sesi ayarladı. Hoparlörlerden Haşim'in sesi, hemen arkasından da çevirmenin konuşması duyuldu. Siz Amerikalılar her zamanki gibi dinlemeyi bilmiyorsunuz. Size istediklerimi söyledim. Diyaloğa girmeyeceğimi anlattım. Oysa siz hala beni yumuşatmaya, pazarlık yapmaya çalışıyorsunuz. Anlayın artık, pazarlık etmeyeceğim. Pazarlık girişimlerinizle canımı sıkıyorsunuz Sayın Başkan. Ama çok daha ciddi bir hata yaptınız. Ne hatası? Bana yalan söylediniz. İsteklerimi yerine getireceğinizi söylerken kesinlikle ciddi olmadığınıza inanıyorum. Biraz önce verdiğiniz sözü tutmak niyetinde olmadığınıza inanıyorum. Benden yardım isterken sadece zaman kazanmayı düşünüyorsunuz. Kalan 5 günü kullanarak bombayı patlamadan bulmaya çalışacağınızı biliyorum. Stevens stop düğmesine bastı. Şimdi Kuzmin'den bahsettiğiniz bölüme geliyoruz efendim. Stevens bandı hızla ileri sardı. Aradığı bölümü buldu ve yeniden play düğmesine bastı. Başkanın sesi çok pürüzsüz ve netti. Şimdiden Rus hapishanedekilerinin serbest bırakılmaları için Başkan Kuzmin'le konuştum. Emin olun ilk tepkisi olumluydu. Yine de zamana ihtiyacım var. Haşim'in sesi araya girmeden, çevirmen hızla konuşmaya başlamadan önce kısa bir sessizlik duyuldu. Yalan söylüyorsunuz. Başkan Kuzmin tutukluları bırakmamak niyetinde. Daha da ötesi, kamplarıma saldırmaları için bombardıman uçakları göndererek beni öldürmeye çalıştı. Allah'ın inayeti ve sizin müdahalenizle çok geç olmadan uçakları geri çevirme akıllılığını gösterdi. Stevens stop düğmesine basarak teybi durdurdu. Evet, dedi başkana dönerek. Beni rahatsız eden 3 nokta var. Birincisi, Haşim Kuzmin'in kamplarını bombalamak istediğini nasıl öğrendi? Uçaklar karanlıkta gözle görülmeyecek bir yükseklikten uçuyorlardı. El-Kaide Afganistan'da kısıtlı bir radar imkanına sahip. Belki de kamplarına yaklaşan çok sayıda uçaktan haberdar edilmiştir. Ama bunun Rus uçakları olduğunu nasıl öğrendiler? Görevlerinin El-Kaide kamplarını bombalamak olduğunu nereden biliyorlar? Devam et. İkincisi, Haşim Kuzmi'nin cevaplarından ve tutukluları serbest bırakma konusundaki kararından nasıl haberdar oldu? Başkan başını salladı. Evet, bunu ben de düşündüm. Peki ama ya basit bir tahminden yola çıktıysa? Öyle olsun. Ama bana kalırsa bu bir tahmin değildi. Neden? Cevabının hızı. Stevens parmaklarını şaklattı. Haşim'in cevabı böyle geldi anında. Hem sizi yalancılıkla suçlarken öylesine kararlıydı ki bana kalırsa siz Kuzmin'in ilk tepkisinin olumlu olduğunu söylemeden bile o gerçeği biliyordu. Cevabının böylesine öfkeli gelmesinin nedeni de bu olmalı. Kuzmin'in tutumunu biliyordu. Doğruyu söylemediğinizi biliyordu. Ne demek istiyorsun Doug? Kuzmin'in yakın çevresi içinde El-Kaide'ye bilgi veren bir hain bir köstebek olduğunu mu söylüyorsun? Bir Çeçen sempatizanı. Evet olabilir. Bana kalırsa Kuzmin'le ilk konuştuğunuzda bu konuya değinmeniz gerekecek. Başkan için çekti. Kuzmin'e telefon edip 10. caddedeki intihar saldırısından, Haşim'in süreyi kısalttığından bahsetmeyi, yeniden tutukluların serbest bırakılması konusuna girmeyi pek istemiyordu. Rusya liderinin duyduklarından pek hoşlanmayacağını biliyordu. Kuzmin, Amerika başkanının baskısından Rusların elindeki tutukluları serbest bırakılmasına izin verilmesini istediğinden de hoşlanmayacağı belliydi. Bu konuda büyük bir gerginlik yaşanacaktı. Moskova ile konuşmasını bir saatten biraz daha sonraya bırakmıştı. Pekala, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu kabul edelim. Ama bu aslında Kuzmin'in sorunu. Bizim durumumuzu değiştirmez. Biz hala çıkmazdayız. Hala çıkar yol bulamıyoruz. Biz isteklerini yerine getirmedikçe Haşim'in bombası her an patlayabilir. Bunun farkındayım efendim ama lütfen bir dakika daha dinleyin. Stevens teybe uzandı. Haşim zaman kazanmaya çalıştığımızı, kalan 5 günden yararlanarak bombasının yerini bulmaya çalışacağımızı söylerken haklıydı. Adamın bunları tahmin edecek kadar akıllı olması mümkün. Ama bana sanki neden bahsettiğini kesinlikle biliyormuş gibi geldi. Sanki bu bir tahmin değilmiş de taktiklerimizi önceden öğrenmiş gibi. İntihar bombasını yerine yerleştirmiş, sizi yalancılıkla suçlamadan önce bile patlamaya hazır tutuyordu. Bütün bunlar bize daha fazla baskı yapmak için uyguladığı bir planın parçasıydı. Oysa bilebildiğim kadarıyla Kuzmin taktiğimizden haberdar değil, yanılıyor muyum efendim? Başkan kafasını salladı. Hayır, ona bir şey anlatmadım. Dediğim gibi, Haşim onu ortadan kaldırmaya çalıştığımızı tahmin etmiş olabilir. Ancak aynı şey Bobrep'i aracı olarak kullanmaya çalıştığımız zaman için de geçerli. Bu girişimimizi de çok çabuk önledi efendim. Bütün bunların anlamı ne Doug? Sözünü ettiğim üçüncü ve son nokta efendim. Bandın bu bölümünü dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çünkü son derece önemli. Haşim'in Rus hapishanelerinde tutuklu olanlarla ilgili konuşma sırasında söyledikleri bunlar. Stevens bandı yeniden başa sardı. Play düğmesine basınca odayı Haşim ve çevirmenin sesleri doldurdu. Öteki tutuklulara gelince, onların üzerinde bir kontrolünüz olmadığını söylediniz. Bu doğru değil Sayın Başkan. Öteki devletleri etkilemek için elinizde askeri olsun, maddi olsun korkunç bir güç var. Geri kalan tüm tutukluların serbest bırakılması için bu gücü sonuna kadar kullanabileceğinizden eminim. Stevens stop düğmesine bastı. Başkan bakışlarını kaldırdı. Peki ne demek istiyorsun Doug? Acil durum odasındaki bütün konuşmaları banda alıyoruz efendim. Üçüncü ve dördüncü cümlelerdeki kelimeleri duyduğumda kafanın içinde ziller çalmaya başladı. Bunları daha önce duyduğumdan emindim. Onun için tüm bantları yeniden dinledim. Biraz önce duyduklarınız acil durum odasındaki ikinci toplantımızda Bob Rapp'in size söyledikleriyle hemen hemen aynı. Öteki devletleri etkilemek için elinizde askeri olsun, maddi olsun korkunç bir güç var. Geriye kalan tüm tutukluların serbest bırakılması için bu gücü sonuna kadar kullanabileceğinizden hiç kuşkum yok. Hiç kuşkum yok bölümünün dışında kelime kelime, vurgu vurgu Bob'un kullandığı sözler, cümleler. Emin olmak için çevirmenle bir daha konuştum. Haşim'in sözlerindeki çevirisinin doğru olduğunu da ısrar etti. Başkan oturduğu koltukta doğruldu. Stevens'a meraklı gözlerle bakmaya başladı. Sade gel. Şunu söylemek istiyorum. Rap iki cümle söylüyor. Haşim de neredeyse aynı iki cümleyi tekrarlıyor. Şimdi bana soracak olursanız böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar düşük. Basit bir rastlantı karşısında olduğumuzu kabul etsek bile ama bu rastlantıyı bakın efendim sanki birisi söylenenleri duymuş da tekrarlıyormuş gibi daha önce belirttiğim iki noktayla bombardıman uçakları ve tutuklularla birlikte düşünürseniz o zaman görmezden gelemeyeceğimiz önemli ve çok endişe verici bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlarsınız. Stevens'ın yüzü kül gibiydi. Ya Haşim'in bilgileri Beyaz Saray'ın içinden kaynaklanıyorsa? Bölüm 57. Atlantic City, New Jersey. 13 Kasım. 10:00. Güneşli ama soğuk bir sabahtı. İşim Razan, malikanenin bahçeleri içinde dolana dolana giden çakıl taşlı kaplı yolda yürüyordu. Arkasından gelen Gorev bir sigara yaktı. Başındaki dert, dedi Razan. Çok mu büyük? Gorev omuz silkti. Sormaman daha akıllıca olur işim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sayende çok daha iyi. Sana şükran borçluyum. Senden istediğim teşekkür değil Nikolay. Bir açıklama yapman yeterli olurdu. İşim. Razan Gorev'in itirazını kesmek için elini kaldırdı. Akan suyun üzerinden geçen köprüyü yürüdüler. Karşıya vardıklarında Razan banka gösterdi. Zorlanmayacaksan oturalım. Gorev banka Çeçen'in yanına oturmaya çalışırken yüzünü acıyla buruşturdu. Neden içimde sorguya çekilecekmişim gibi bir his var? Razan uzağa bahçenin derinliklerine baktı. Dün gece arkadaşın seni buraya getirdiğinde sana ne olduğunu düşünüp meraklanmıştım. Seninle birlikte çok şey yaşadık Nikolay. Üstelik birbirimize hiç yalan da söylemedik. Ne demek oluyor şimdi bu? Endişelendim. Sadece yarandan dolayı değil. Arkadaşın Safa'nın ya da adı her neyse işin içinde polisin olduğunu söylemesinden. Ama ikinizin ne iş çevirdiğini söylemeye bir türlü yanaşmadı. Haklıydı işim. Gorev kafasını salladı. Bu seni gerçekten ilgilendirmez. Ama ilgilendirmesine karar verdim işte. Ne demek istiyorsun? Sen değer verdiğim eski bir yoldaşsın. Buraya ağır yaralı hem de bir el bombası yarasıyla ve balgın getiriliyorsun. Kendini benim yerime koy bakalım. Sen olsan ne düşünürsün? Grozny'deki arkadaşlarla temasa geçip olanları bildirmeli miyim? Kafam karmakarışıktı. Sonunda doktor gittikten sonra Çeçenistan'da birkaç kişiyle konuştum. İşim. Hadik Selan'la konuşmayı başardım. Başka biri olamazdı zaten. İkinizin bir işe bulaştığınızı bilen biri varsa direniş komutanlarından biri olmalı diye düşündüm. Gorev'in yüzü karardı. Sonra Selan bir şey bilmediğini iddia etti. Neden Amerika'da bulunduğunu açıklayacak bir bilgisi yokmuş. Ama bilirsin, Selan bir tilki kadar kurnazdır. Doğruyu söyleyip söylemediğini anlayamadım. Başka ne söyledi? Fazla bir şey anlatmadı. Zaten hat da bozuktu. Konuşmamız birkaç dakikadan fazla sürmedi. Ama eğer senin yardımına ihtiyacın olursa bu yardımı verebileceğimi söyledi. Yardıma ihtiyacın var mı Nikolay? Artık yok. Gorev başını huzursuzca salladı. Telefondayken adımı söyledin mi? Neden sordun? Benden bahsetmen pek akıllıca olmadı işim. Ruslar Grozny'deki dinleme istasyonlarıyla Selan'ı da telsiz ve telefon konuşmalarını yakalamaya çalışıyorlar. Her Çeçen komutana yaptıkları gibi. Bunu bilmediğimi mi sandın yoksa? Selan'ı ve seni herhangi bir tehlikeye atmayacak kadar tecrübeliyim. Soyadın hiç söylenmedi. Selan da telefonda en az benim kadar dikkatliydi. Gorev ayaklandı, yüzü endişeliydi. Her neyse olan olmuş. Reza'nın yüzü umutsuzluğunu yansıtıyordu. Ne yapmaya çalışıyorsun Nikolay? Bunu açıklayamamışım. İnan bana. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Zaten bana yardım etmekle kendini yeterince tehlikeye attın. Onun için senden buraya geldiğimi kimseye söylememeni istiyorum, anladın mı? Beni ele veremezsin. Böyle bir şey hiç olmayacak. Eğer gerekirse seni kondurmak için hayatımı vereceğimi biliyorsun. Ayrım sonu sayfa 462. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Greyhound. Greyhound.